Kovan, Mart 1921, İnönü Ovası. İnsanın iflahını kesen buz gibi bozkır ayazında Ethem Çavaş'ın sırtı üşüyor, avuçları ise kızgın mermi kovanlarına çıplak elle dokunduğu için alev alev yanıyordu. Top atışı 18 saattir durmaksızın sürüyordu ve bunca süreden sonra elleri neredeyse duyarsızlaşmıştı. Sabit, artmayan, ıstırap verici sayılmayacak basit bir sızlama gibiydi sadece. Oysa her iki avucu da tamamen su toplamış, kabarmıştı. Mart ayazında esen Poyraz, İnönü Ovası'ndan kalkan tozu düşmana doğru süpürüyor, süvariler düşman hatlarına doğru Poyraz'dan da hızlı hücum ediyorlardı. At kişnemeleri, top gümbürtüleri, insan çığlıkları, tüfek sesleri, süngü ve kılıç şakırtıları birbirine karışmış, Ethem Çavuş'un yarı sağ kulaklarında değişmez, bitimsiz bir savaş uğultusu haline gelmişti. Her ses, o tek sesin minik bir harmoniyi, o polifonik ezginin bir anda işitilip kaybolan notaları gibiydi. Ethem Çavuş, 75 milimetrelik topu durmaksızın dolduruyor, her seferinde besmele çekip keşif kolundan bildirilen menzillere kıyamet yağdırıyordu. Artık otomatik hale gelmiş hareketlerle sandıktan mermi alıyor, topa sürüyor, ateşliyor, boş kovanı çıkartıp ayaklarının dibindeki başka bir sandığa atıyordu. O anda eline bir somun ekmek verseler, onu bile topun mermi yatağına sürebilirdi. Sandıkta kalan sondan üçüncü mermiyi aldığında bir an duraksadı. Merminin üzerinde bir çaput sarılıydı. Hareketini yavaşlatan bu saçmalığa söverek çaputu sökerken avucuna kalem büyüklüğünde demir bir çubuk düştü. Çaputun ve çubuğun anlamını çözmeye çalışırken sarı metalden mermi kovanına kazınarak yazılmış yazıya gözü ilişti. Okumaya vakti yoktu. Mermiyi topa sürüp ateşledi. Demir çubuğu cebine, boş kovanını ise bu sefer sandığa değil yere attı. Taarruza ara verildiğinde merakını uyandıran yazıyı okumak istiyordu. Birkaç dakika sonra soğumuş olan kovanı kaybolmaması için yerden alıp mintanının yakasından içeri attı. Akşam ezanı vaktinde çarpışma durulmuş, mevzileri ileri, düşman hatlarına doğru ilerletme emri gelmişti. Batarya komutanı Ethem Çavuş'a istirahat verdi. Yarım saatlik istirahatta erler top arabasını çekerken o da yemeğini yiyecek, namazını kılacaktı. İlk iş olarak boş kovanı çıkartıp üzerindeki yazıyı okudu. Kovanın üzerinde Karahisarlı Seyfi Çavuş, 4. Alay, 2. Tabur, 8. Batarya, 26. Rebiülahi 1339 İnönü yazıyordu. 1. İnönü Savaşı'nın en kızgın günlerinden birinde düşünmüş not ve mermiyle gelen demir çubuk, imalatı harbiye atölyelerinde çalışanların bir mesaj istediğini gösteriyordu. Boşalan kovanlar Ankara'daki atölyelere yollanır, oradan tekrar doldurulup cepheye dönerdi. 3 saat sonra gecenin iyice çökmesiyle savaş tamamen durulmuş, birlikler yeni mevzilere yerleşmişti. Ethem Çavuş cebindeki demir çubuğu çıkartıp bir köşeye oturdu. Ucu sivritilmiş çubuk, bakır ustalarının kalem dedikleri metal üzerine desen oymaya yarayan keskin bir aletti. Eline yumruk büyüklüğünde bir taş alarak hafif tıklamalarla kendi mesajını kovana kazıdı. Aksekil Ethem Çavuş, 8. Alay, 3. Tabur, 1. Batarya, 20 Recep, 1339 İnönü. 5 gün sonra Ankara. Atölyenin bir köşesinde cepheden gelen sandıkları açan kalfa, tezgahlardan birinde harıl harıl çalışmakta olan ustaya seslendi. Sesinde eşi doğum yapmış bir adama bebeğini müjdeleyen ebenin heyecanı vardı. Kamil Usta, müjdemi isterim, senin yavru cepheden dönmüş. Tüm personel kalfanın ne söylemek istediğini anlamıştı. Kısa bir süre için işler durdu. Hepsi sandıkların olduğu kısma koşturarak kovanın üstündeki yazıyı okumak için toplandılar. Tabii ki bu şeref Kamil Usta'ya aitti. Yüksek sesle Ethem Çavuş'un notunu okudu. Atölyede bir bayram havası esmişti. Tüm çalışanlar Kamil Usta'yı yeni baba olmuş biriymiş gibi kutluyor, hayır dualar ediyorlardı. Ustalar iş tezgahlarından birinin başına toplandılar. Kamil Usta kovanın ağzını eğilen yerlerini düzeltip özenle kapsülünü yeniledi. İçine barutunu doldurduktan sonra yeni bir çekirdeği kovanın ağzına oturttu. Mermi hazır olunca Ethem Çavuş'un kovanın içinde geri yolladığı çelik kalemi yeni bir çaputla merminin üzerine sardı. Kundaklanmış mermiyi şefkatle tutarak yeni doldurulan bir sandığa yatırdı. Çalışanlar hep bir ağızdan Allah kavuştursun deyip işlerinin başına döndüler. Kamil Usta halen açık duran sandığa yatırdığı mermiye hüzünle bakıp selametle git aslanım. Allah muvaffak etsin. Çok bekletme bizi dedi. Kovan 1. İnönü Savaşı sıralarında üzerindeki ilk notla Kamil Usta'nın eline geçtiğinde bu fikir doğmuştu. Karahisarlı Seyfi Çavuş'un başlattığı bu geleneğin süreceğinden emin değildi. Ama denemeye değerdi. Nitekim Aksekili Ethem Çavuş umutlarını başa çıkarmamıştı. Cephede patlayan her merminin kuvanın buradaki ustalar elinden geçtiğine göre bir aksilik olmazsa yeniden görüşeceklerdi. Eylül 1922 Ankara. 1,5 yıl içinde kovan 8 kere daha atölyeye uğradı. Üzerindeki mesajların sayısı da 8'e ulaşmıştı. Mesaj yazanları 8'i de başka alay ve taburlardan farklı kişilerdi. Kovan her seferinde atölyedekilere daha büyük coşku yaşatıyor, İstiklal Savaşı'nın her zorlu durağından Ankara'ya barut, kan ve zafer kokusu taşıyordu. Türk ordusunun İzmir'e girdiği gün Ankara'da bayram havası eserken kovan yeniden gelmiş ama bu sefer tüm atölyeyi yasa boğmuştu. Kovanın içinde çelik kalemin yanı sıra bir mektup, bir tane de bakır künye vardı. Kovanın üzerine kazınmış 9. notta Karahisarlı Seyfi Çavuş, 4. Alay, 2. Tabur, 8. Batarya, 12 Muharrem, 1341 Banaz yazılıydı. Atölyedekiler mektup açıp okumaya koyuldular. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm gayretliler ustalar. Allah'a şükürler olsun ki bende bu düşman kaçıyor. Muzaffer Türk ordusu 5 gündür durup dinlenmeksizin kafiri kovalıyor. Güzel İzmir'e kalplerimizdeki imanımız kadar yakınız artık. 2 gün evvel Banaz'daki muharebede bataryonun çavuşlarından Seyfi, kalleş düşmanının kurşunuyla şehadete ermiştir. Cenazesini sıhhiyecilere teslim etmeden önce mintanın içinde bu kovanı buldum. Malumunuzdur ki vefat eden neferin künyesi ailesine yollanır. Lakin 5 gün önce Karahisar'ı ele geçirdiğimizde Seyfi Çavuş'un ailesinin düşman tarafından katledildiğini öğrendik. Bu kahraman Türk evladı kederini yüreğine gömüp anacığını, babacığını defnedemeden düşmanın peşine düştü. 3 gün sonra kendisi de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kovandaki yazılarda anladığım üzere bu topçu neferlerin bir ailesi de sizler olmuşsunuz. Bu sebeple Seyfi Çavuş'un künyesini size yolluyorum. Başınız sağ olsun. Hayır dualarınızı bizlerden, fatihalarınızı aziz şehitlerimizden esirgemeyiniz. Hakkın rahmeti üzerinize olsun. Yüzbaşı Muhsin Talat, 4. Alay, 2. Tabur, 8. Batarya, 14 Muharrem, 1341 Salih. Mektup bittiğinde tüm personel ağlıyordu. Atölyeye bir ölüm sessizliği çökmüştü. Hiç tanımadıkları halde iki satır yazıyla kardeş oldukları Seyfi Çavuş'un ardına Fatih okuyup amin dediler. Amin, işin bahanesiydi. Ellerini yüzlerine sürüp çevrelerine belletmeden gözlerini silmek de dertleri. Oysa her biri bir diğerinin de ağladığını biliyordu. Dışarıdan gelen neşe dolu marş sesleri bile kederlerini dağıtamıyordu. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın gümüş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa! Adın yazılacak mücevher taşa. Kamil Usta yutkunarak tezgahın başına döndü. Kovanı yenildi ama bu sefer minik iki perçinle Seyfi Çavuş'un künyesini kovanın dibine çaktı. Yine her zamanki merasimle mermiyi kundaklayıp sandığa yatırdı. Oysa o mermi bir daha düşman mevzilerine gönderilmeyecekti. Ocak 1923 Ankara. Savaşın bitmesinin ardından Ankara'daki mühimmat depolarında sayım ve temizlik yapılıyor. Sandıklar tek tek açılıyor, mermiler sayılıp yeniden sandıklanıyor, kayda geçirilip daha tertipli bir cephaneliğe gönderiliyor. Teğmen, Hamdi Vasıf, Kamil Usta'nın hazırlayıp kundakladığı mermiyi buldu. Böyle bir anın, belki de yıllarca, sandıkların içinde kalmasına gönlü el vermezdi. Ciddi bir suç işliyor olmayı göze alıp mermiyi evine götürdü. Niyeti ömrünün sonuna kadar mermiyi bir anı olarak saklamaktı. Öyle de oldu. Ama mermi bir kez daha kullanıldıktan sonra Hamdi Vasıf'ın evinde camikanlı konsolun içindeki yerini alacaktı. Üstelik Teğmen bir tesadüf eseri merminin hikayesini öğrenecek, bu hikayeyi hatırasına yazacaktı. 29 Ekim 1923 Ankara. Teğmen Hamdi Vasıf Ankara Kalesi'ne çıkan sokakları koşarak tırmanıyordu. Soğuğa rağmen kan ter içinde kalmıştı. Surlara ulaşınca 75 mm'lik toplardan birinin yanına koştu. Yarım saat önce 20-30 sıralarında meclisten Cumhuriyet'in ilan edildiği duyurulmuştu. 101 pare top atışıyla Cumhuriyet kutlanıyordu ve Seyfi Çavuş'un mermisi bu şöleni kaçırmamalıydı. 70, belki de 80. atışta topçuların yanına ulaşabilmişti. Yüzbaşı Muhsin Talat'ın yanına giderek sert bir asker selamı verdi. Hamdi Vasıf Edirne, bir mazuratım var komutanım. Yüzbaşı sorar gözlerle genç subaya bakıyordu. Evet Teğmen'im, sizi dinliyorum. Teğmen üniformasının içinden mermiyi çıkarıp yüzbaşıya uzattı. 101. pareyi en çok bu mermi hak ediyor komutanım. Müsaadenizle bu şerefi ondan esirgemeyelim. Yüzbaşı Muhsin Talat gözlerine inanamamıştı. sevinç gözyaşlarını tutamadı. Hamdi Vasıf'a defalarca teşekkür ediyor, çevresindeki askerlere mermiyi sökebileceği bir iki alet getirmelerini emrediyordu. O kadar heyecanlanmıştı ki neredeyse aralarındaki rütbe farkına bakmaksızın genç teğmenin ellerini öpecekti. Mermiyi alıp çekirdeğini dikkatlice yerinden çıkardı. Kovanın tepesinde bir bez parçası tepip iyice sıkıştırdı. Subay şapkasını çıkarıp surun üzerine koydu. Mermiyi şapkanın içine yatırdı. Toplar atışa devam ediyordu. 10 dakika kadar sonra atışları sayan çavuş, "Yüzüncüye attık komutanım!" deyince Muhsin Talat, kovanın topun yatağına kendi elleriyle sürerek ateş emrini verdi. Subayları kılıçlarını çekerek selamladığı o son top sesi, Ankara'nın her duvarından yankılanıp 4 yıllık İstiklal Savaşı'nın tüm hikayesini anlatmıştı sanki. Rütbe ve mevkilerine bakmaksızın topun başındaki tüm askerler kucaklaşarak birbirlerini kutladı. Son olarak yüzbaşı Muhsin Talat ile Teğmen Hamdi Vasıf sarıldılar. Kovan ayaklarının dibindeydi. Yüzbaşı eğilip saygıyla kovanı yerden aldı. Avuçlarının yanmasını aldırmadı bile. Hamdi Vasıf, yüzbaşının kovanı biliyor olmasına şaşırmıştı. Muhsin Talat sorar gözlerle kendisine bakan genç subaya, ötedeki, üzeri sonbaharın son kır çiçekleriyle ve iki küçük Türk bayrağıyla süslenmiş masaya işaret etti. "Gelin Teğmen'im, bizim çocuklar çay demlemiş. Çay içip sohbet edelim. Size kovanın hikayesini bildiğim kadarıyla anlatayım ve sizin hikayenizi dinleyelim." 4 gün sonra kovan, millet bahçesinde bir tahta masanın üzerindeydi ve çevresinde 3 adam oturmuş sohbet ediyorlar. Yüzbaşı Muhsin Talat, Teğmen Hamdi Vasıf ve Kamil Usta. O gün aralarında bir karar aldılar. Kovanı her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda değiş tokuş etmek üzere nöbetleşe saklayacaklardı. Kovanın nihai sahibi, işlerinde en son ölen kişi olacaktı. 1936 yılında Kamil Usta'nın ve 1942 yılında Muhsin Talat'ın vefat etmesiyle kovan Hamdi Vasıf Gazi Kovan'a kaldı. 1934'teki soyadı kanununda bu 3 adamla Gazi Kovan soyadını almışlar, kovanın aracılığıyla isim kardeşi olmuşlardı. Aralarındaki ülke kardeşliği ise zaten yadsınamazdı. Kovan sözcüğü insanlarda kovalayan anlamını çağrıştırıyordu. Bu yüzden 3 adam da soyadlarının anlamını sorana sormayana hikayeyi heves ve gururla anlatıyorlardı. Temmuz 2005 İstanbul, Gazi Kovan ailesinin evi. "Alo, iyidir kanki ya, ne olsun? Siz ne ayardasınız?" "Bizim valide Sultan akşam akşam iş çıkardı başıma ya. Taşınıyoruz ya, Bodrum'daki öteberiyi toplayacakmış. Bir sürü ıvır zıvır var. Bir hurdacı çağıralım dedim, dinletemedim. Ya gelirim gelmesine de annem yaratık gibi dikilmiş. Başıma hareket çekiyor." "Tamam baba, araşırız, bay." Evin 20 yaşındaki oğlu Sertan telefonu kapatıp annesine ters bir bakış fırlattı. "Ne var ya, ne kaynaşıp duruyor?" "Doğru konuş, yırtarım ağzını. Bodrum'u toparlamadan hiçbir yere gidemezsin." "Tamam ya, toplayacağız işte. Hadi sallanma." Sertan karanlık ve nem kokan Bodrum'un ışığını yakıp ayaklarının dibinde yığılı karton kollere sıkı bir tekme savurdu. Nereden başlayacağını bilemez bir halde kollere bakarken bir tanesini sinirle tepe taklak etti. Kolden dökülenlerin en üstünde sedef kalkmalı ahşap bir kutu gözüne çarptı. Kutuyu açıp içindeki kovanı çıkarttı. Bir süre üstündeki Osmanlıca yazıları eledikten sonra kutudaki meşin kaplı defteri eline aldı. Mürekkepli kalemle muntazam bir yazıyla doldurulmuş defteri okumaya koyuldu. Neyse ki defterdeki yazılar Latin alfabesiyle yazılmıştı. "Evlatlarım, torunlarım, bu kovan şanlı bir tarihin tezahürüdür. Üzerine yazılanları yeni alfabemizde bir arka sayfaya not ettim. Bu defterdeki hikaye ve kovan sizlere intikal ettirdiğim en kıymetli mirasımdır. Sakın ola ki yitirmeyin ve satmayın. Kıymet bilmezlerin himayesine vermeyin. Gerekli hürmeti onlar esirgemeyin. Evinizde vatan kadar kutsal yegane varlık varsa o da bu emanetindir. Hakkın rahmeti ve inayeti üzerinize olsun. Babanız, dedeniz, emekli albay Hamdi Vasıf Gazi Kovan. 29 Ekim 1953. Hamdi Vasıf ve eşinin 1956 yılında bir deniz kazasında ölmelerinin üzerine eşyaları acılı aileye yardım etmek isteyen konu komşu tarafından toparlanıp oğulları Şerif ve kızları Hamiyet'in evlerine götürülmüştü. İşe yarar eşyalar 2 evde kullanılırken kutuların çoğu yıllar boyu hiç açılmamış, bodrum katlarda neredeyse çürümeye terk edilmişti. Babasının kovan hakkındaki hikayesini defalarca dinlemiş olan Şerif Bey, bir yığın eşyanın arasında kovanı bulup çıkarmaya üşenmiş, her aklına geldiğinde bir sonraki seferi ertelemişti. Lakin kovan gün yüzüne çıkamadan Şerif Bey de hakkın rahmetine kavuştu. ardından hikayeyi önemsemeyecek kadar az bilen iki evlat bırakarak. Hamdi Vasıf'ın bu en değerli mirasına 50 yıl sonra ilk dokunan torunun çocuğu Sertan oldu. Genç adam, loş ışıkta defterinin sayfalarını hızlı hızlı çevirerek her sayfadan birkaç cümle okudu. Defterde yazılandan çok da ilgisini çekmemişti. O sırada çalan cep telefonu yanıtladı. ''Alo, hadi ya, mega fikir, tamam moruk, geliyorum. Bekleyin, kızlardan kimler var?'' ''Uff, kadroya bak, beline dokunan yakarım, bilmiş olun.'' Elindeki kovanla defteri duvarın dibine doğru fırlatıp bir küfür savurdu. ''Ulan başlarım kovanla da, defterine de.'' Söve saya merdivenleri çıktı. Annesinin bağırtılarını kulak arkası ederek kapıyı çarpıp kendisini sokağa attı. Alemlere akmaya gidiyordu. Bir hafta sonra hamallar Gazi Kovan ailesinin eşyalarını Sarıyer'deki yeni evlerine indirirken Maltepe Belediyesi'nin temizlik işçileri ise boş evin önündeki karton kutuları çöp arabasına yüklüyorlardı. Aracın hidrolik presi tıslayarak kutuları hazneye sıkıştırırken yükselen çatırtılar bir milletin Kadir Bilmez dinine yakılmış ağıt gibiydi. Çatırdayan kovanın sedef kalkmalı tabutu değil tabii ki. Cumhuriyet'in yitirilen ruhuydu. Mustafa Kemal'in tüm kötülükleri, cehaleti, geriliği ve acizi içine hapsedip kilitli bir şekilde milletine emanet ettiği Pandora kutusuydu. Çeyrek asır süren bir diriliş efsanesinin yarım asır daha sonra gördüğü muameleye isyanıydı. Ve hatta Sertan'ın yaşındayken şehit olan Karahisarlı Seyfi Çavuş'un kemikleriydi. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden içerideki cephanenin suskunluğudur. Mustafa Kemal Atatürk.